Değerli gönül dostları, bir medeniyetimize yolculuk programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Radyolarınızın başına, Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Evet, geçen hafta şiir tadında, edebiyat tadında bir sohbet gerçekleştirmiştik Doktor Hüseyin Emin Öztürk hocamızla ve o sohbetin tadı biraz damaklarda kaldığı için bu hafta da bu sohbetin bir devamı olarak yine hocamızla beraberiz. Evet, Doktor Hüseyin Emin Öztürk hocamız 1958 yılında Kayseri'de doğdu. İlk orta öğrenimini Kayseri'de yaptı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Eğitimi bölümünde yüksek lisansını, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde de Sosyoloji bölümünde doktora öğrenimini gerçekleştirdi. Çocuğun sosyalleşmesine televizyonun etkileri adlı teziyle bilim doktoru unvanını aldı. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı Hüseyin Emin Öztürk. Aynı zamanda şair, yazar, birçok hikaye kitabına ve şiire imza attı ki geçen hafta o en güzel şiirlerinden biri olan İstanbul'a dair şiirini de kendi sesinden programın sonunda sizlere hediye etmiş, sizlerle paylaşmış idik. Evet, yine bu hafta da yine dil üzerine duralım diyoruz. Sonraki ikinci bölümümüzde de bir gelenek olarak naat geleneğinden sizlere bahsetmek istiyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, dilin önemi üzerinde durmuştuk geçen hafta. Özellikle bizim kadim değerlerimiz açısından dile, şiire, edebiyata verilen önemin vurgulandığı bir program, sohbet gerçekleştirmiştik sizinle. Ve programın bir bölümünde de bizim var olan Cumhuriyet'le beraber dil üzerine yapılan çalışmaları, dil üzerine alınan kararları ve politikaları da değerlendirmiş idik. Ve günümüze geldiğimizde de şöyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Bizim eski kadim değerlerimiz olduğu kadar kavramlarımız vardı. Bu kavramlarla biz daha derin, daha zengin edebi ürünler ortaya koyarken şimdi biraz bu konuda fakirleşmişiz gibi geliyor. Dolayısıyla bu noktada siz aynı zamanda Dil ve Edebiyat Derneği'nin de genel başkan yardımcısısınız. Bu konularda çalışmalar yapıyorsunuz dernek olarak da. Buna ilgili dinleyicilerimizle neler paylaşmak istersiniz?
Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Yine önce selam sonra kelam diyoruz. Çok sevgili Erkam Radyosu dinleyicilerine selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Bizlere vakit ayırdıkları için de hasreten teşekkür ediyoruz. Şimdi geçen haftaki programımızda da değinmiştik. Hakikaten toplumların dil meselesi çok çok önemli. Hele hele bir medeniyet tasavvuru olan ve bir medeniyet iddiasında bulunan toplumların dil üzerinde çok hassasiyette durması gerekiyor.
Ya olmazsa olmazlarından, evet, bir nişane, evet, bir özelliktir değil mi? Yani evet, dil ne kadar zenginse, tabii, medeniyet de kendini o kadar zengin bir biçimde var edebiliyor.
Evet. Aktüel bir konuyla hemen gireyim.
Buyurun.
Aktüel bir konuyla ilgili gireyim. Geçenlerde bir iki gün öncesinden Sayın Başbakanımız Davutoğlu Süleyman Şah Türbesi'ni ziyarete gitti.
Evet.
Ani bir kararla basından izlediniz.
Evet evet. Dün gerçekleşen bir ziyaret.
Evet. Neye gitti? Süleyman Şah'a olan saygısı, sevgisi ve tarih olarak bir kökün temsilcisi olduğu için.
Evet.
O da fanilerden bir fani. Süleyman Şah. Allah rahmet eylesin. Ama öyle değil. Niye? Orada bir devletin, bir Osmanlı'nın kuruluşundaki bir simge, bir kök. Şimdi nasıl ki tarihte böyle siz köklerinize inmek, bağlanmak, onları sembolleştirmek, Süleyman Şah ismiyle, Süleyman Şah olgusu sizde kelimesi nasıl tarihi bir takım olayları, hadiseleri çağrıştırıyorsa,
evet,
size bazı kelimeler de kendi kültürünüzden, tarihinizden çağrışımlar yapar. Yine aktüel bir konuya temas edeyim. Kabe kelimesi.
Evet.
Ne çağrışım yapar bir müminin zihninde? Kabe kelimesi tapınakla sümme haşa bir edile olabilir mi?
Tabii ki.
tapınak deyince bizim kadim kültürümüzdeki, geniş coğrafyamızdaki Türkçe konuşan topluluklar tapınak deyince ne anlar? Kabe deyince ne anlanır dünya coğrafyasında?
Yani bakın, her kavramın insanın tabii zihninde, kalbinde, ruhunda evet, anlamları vardır. Katmanlı, geniş, ne kadar şumulluysa o kavram, ona göre evet, bizim zihnimizde canlanıyor.
İşte oradan sizin tarihiniz canlanıyor. Kelimeler, semboller, imgeler, terimler, bunlar sizin o medeniyet havzanızdaki geniş birikimi hatırlatıyor.
Muhayyileyi de genişletiyor değil evet, mi?
O açıdan biz nasıl ki tarihi sembollerimize, buradan da bir büyüklerimize belki en azından bir hatırlatmada bulunmak isteriz. Tarihi köklerimizde nasıl ki böyle bir irtibata geçme arzusu varsa, Fuzuli ile, Baki ile, onların eserleriyle de evet, temasa geçme arzumuzu buradan dile getirmek
istiyoruz. Daha öncesinde Yunus'la, Mevlana'yla değil mi?
Tabii. Bu kültürle de irtibata geçtiğiniz zaman köklerinizi sağlamlaştırırsınız.
Dil aynı zamanda bir taşıyıcı olma özelliğine de sahip.
Tabii. Şimdi geçenlerde hatırlarsanız Necip Fazıl Kısakürek şiir yarışması finalinde, Allah uzun ömürler versin Nuri Pakdil üstadımız, ne dediler? Hiçbir siyasi iktidar eğer sanatla, edebiyatla, kültürle beslenmiyorsa uzun ömürlü olamaz.
Hı, kesinlikle.
Bu çok doğru bir tespittir. Evet. Sosyolojik olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bizim siyasal iktidarlarımızı güçlü kılmak istiyorsak
bu alana mutlaka yatırım yapmak zorundayız.
Kültür, sanat konusunu ihmal etmememiz gerekiyor. Çünkü Farabi diyor ki toplumlar kelime ve terimleriyle gelirler, toplumlar kelime ve terimleriyle giderler.
Evet, bu çok önemli bir tespit.
Evet. O açıdan bizim bu derece Dil Edebiyat Derneği olarak Türkiye ölçeğinde, inşallah yurt dışında da bu şubelerimizle bunu genişletmek istiyoruz. Bu konunun üzerinde hassasiyetle durmamızın sebebi bu.
Evet.
Yani biz bir medeniyet iddiasında isek, dilimizi, edebiyatımızı canlıyla tutmamız gerekiyor ve köklerimize sahip çıkmamız gerekiyor.
Ve bunu da nesillere aktarmamız gerekiyor değil
tabii,
mi? Çocuklarımıza,
yani,
gençlerimize şimdi, bakın, diliyle, edebiyatıyla buluşturacak tarzda imkanlar, ortamlar oluşturmak durumundayız.
Maalesef sosyolojik bir gerçeği de ifade etmek istiyorum. Şu anda kullanmış olduğumuz kelimeler, belki dinleyenlerden özür dileyerek de bu ifadeyi kullanıyoruz. Şu programda bile bizim farkına varmadan öyle yabancı kelime kullanıyoruz.
Değil mi? Yerleşmiş artık. Bir evet, türlü yani kurtulamadığımız, vazgeçemediğimiz.
Bu şuna benziyor. Yani siz farkına varmadan yavaş yavaş narkoz alan bir hasta gibi.
Evet.
Bunun farkına varmıyorsunuz.
Ya bu bir kuşatma aynı zamanda.
Kuşatma tabii. Yani bir sömürge.
Evet.
Bir kuşatma ve sömürge. Entelektüelimizin, aydınımızın, gazetecimizin, televizyon programcısının, radyo programcısının, biz eğitimcilerin, yazarların, şairlerin
daha hassas olması gerekiyor.
Daha seçici, hassas olması gerekiyor. Bunu vurgulamak istiyorum. Yani biz de sürçelisan edersek affola program evet, içerisinde farkına varmadan, yani şu denmesin ya, öz Türkçe savunuluyor, arı Turu Türkçe savunulurken neden bu kelimeyi Hüseyin Bey kullandı, Ali Sedat Bey kullandı denilebilir.
Evet.
Bu da bizim farkında olmadan, istemeyerek kullandığımız ve bu kuşatmanın sonucu olan.
Yani şu anda biz o zaman dilimiz açısından baktığımızda bir istila altındayız.
İstila altındayız şu anda.
Ne demek şimdi bu istilanın boyutlarını birazcık açabilir miyiz?
Tabii, dilimizin içerisinde şu anda yapılan bir araştırmaya göre %30 civarında yabancı kelime girmiş vaziyette Türk dilimizin.
Bunun normali nedir? Yani bir dil dilin ailesinde.
Şimdi her zaman için %10'un altındaki etkileşimler normaldir. Neden? Çünkü toplumlar birbirleriyle nasıl ki kültürel ilişkilerde, ekonomik, sosyal ilişkilerde oluyorlarsa, kendi doğal süreci içerisinde kelime alırlar, verirler. Dünya dillerinde bunlar olmuş. Ama ana kütleyi, ana büyük
yapıyı o dilin kendi bünyesi
korur. Hatta güçlü diller, yaygın diller tabii bu toplumların siyasal ağırlığıyla, ekonomik ağırlığıyla, teknolojik ağırlığıyla da İlişki. alakalı diğer diller üzerinde kelime verirler, kelime alırlar. Yani bu biraz da şuna benzer. Nasıl ki belli değer yargıları zaman zaman değişik dönemlerde değişik anlayışlarla yükselir. Evet. Örneğin bir falanca ailenin kızını almayı birçok genç arzu eder. Yani neden? O ailenin bir takım özelliklerinden dolayıdır.
Evet. Çünkü o kız aynı zamanda o aileyi değil mi? Yani, o ailenin geçmişini de temsil
nasıl
ediyor.
Nasıl ki bir yani 10 tane delikanlı bir diyelim ki yörede güzelliğiyledir bu. Belki varlığıyladır.
Edebi, adabı,
belki
ahlakı.
Edebiyledir yani vesaire. Yani kriterler değişebilir ama yani yükselen o değerler ölçeğinde talep artar. Dil de böyle. Yani sizin diliniz yani kültürünüz
ne kadar zengin ve güçlüyse
zenginse ve değil mi? Albenisi varsa toplum olarak sizin ekonomik gücünüz, kültürel gücünüz, estetik gücünüz, edebiyatınızın
şiir,
gücü.
Şiir, sanat, dil haline gelmişse.
Diğer toplumlar buna imrenirler, özenirler ve istemeden de olsa, farkına varmadan da olsa böyle bir talepte bulunurlar. Bunun için aynen diller de böyledir. Diğer toplumların kültürlerinden, onların medeniyetinden etkilenirler. Bu etkilenme sosyolojik anlamda doğal süreç içerisinde ise bu normaldir. Ama kasten, bilerek, yani tam kelimenin anlamıyla cebren ve hileyle kuşatma evet. altındaysa
ki %30'dan bahsediyorsunuz.
Cebren ve hileyle kuşatma altındaysa toplum eliyle, devlet eliyle bunlar yapılmadı mı ülkemizde?
Evet, evet.
Yani Arı Türkçe. Şu anlayış entelektüelimizde. Efendim ne? Biz Araplaşmayalım. Efendim biz Farslaşmayalım. Bu anlayışla bizden.
Ama öbür kelimeler... tarafta ne olduk? Tamam onu
o
olmayalım.
O zaman Amerikalılaştık.
Evet, İngilizleştik. Değil mi? Fransızlaştık.
Kaldı ki benim Araplaşmayalım, Farslaşmayalım anlayışıyla benim Türkçeleştirdiğim.
Değil mi? O coğrafya İslam coğrafyası.
Tabii onu.
Ki büyük bir coğrafya.
Kesinlikle. Benim kültürel kodlarımın olduğu o coğrafyadaki kelimeleri ve ben belki Arapça kökenli, belki Fars kökenli ama ben onu Türkçeleştirmişim. Ben kendime uygun hale getirmişim.
Ya ağız yapıma değil mi?
Tabii.
Üslubuma uygun hale.
Dil kurallarıma uygun hale getirmişim. Ben kökü Arapça'da olsa ben o kelimeyi Türkçeleştirdiğim zaman Arap da onu çok anlamayacaktır.
Evet, doğru.
Dolayısıyla ben bu geniş coğrafyada bugün büyük bir coğrafya, nasıl bir coğrafya bu? Biz Osmanlı toplumu
bakiyesi,
tabii
bir toplumuz,
Osmanlı
milletiz.
Toplumu düşünün. Ya bizim gittiğimiz yer yer bizim cumhuriyetimizin Allah uzun ömürler versin daha 100 yılı olmadı kurulalı.
Evet.
Bugün biz 300-400 yıldır Balkanlarda kalmışız. Bakın Balkanlarda kaldığımız, Afrika'da kaldığımız, Kafkaslar'da kaldığımız coğrafya Ali Sedat Bey 24 milyon kilometre kare. Bakın.
Büyük bir coğrafya.
Şu anda bizim ülkemizin yüz ölçümüne 780 bin kilometre kare.
Evet. Yani kıyaslandığında
24 milyon kilometre karelik bir alanda bir kültür oluşturmuşsunuz.
Bir dil, bir edebiyat, bir sanat oluşturmuşsunuz. Bir medeniyet kurmuşsunuz.
Şu anda sizin çekildiğiniz toprak parçası işte Misak-ı Milli Sınırlar diye koruduğumuz, mücadele ettiğimiz, istiklal mücadelesi verdiğimiz toprağımız ki en son sığındığımız Anadolu toprağımız 780 bin kilometre kare. Dolayısıyla bu oranı düşündüğünüz zaman siz eğer yeniden güçlü bir ülke olalım diyorsanız buna
evet.
Dikkatli olmanız gerekiyor, duyarlı olmanız gerekiyor.
Bu saldırı çok boyutlu. Yani o Kurtuluş Savaşı ile başlayan askeri savunma diyelim. Diğer alanlara da sanata, kültüre, edebiyata, dile de yansımış durumda. Değil mi? Sonraki dönemlerde. Bir de şimdi bir husus daha var. Sizinle onu evet. da paylaşmayı arzu ediyorum.
Evet.
Şimdi günümüz dünyası teknoloji dünyası diye biliniyor, tanınıyor. Çünkü birçok hayatımızda teknoloji adına ortaya çıkan ürünler var. araçlar var ve biz bunları kullanıyoruz. Etkin evet. olarak da şu anda radyoda birçok bize ait olmayan yabancı menşeli araçlar var. İmkan olarak baktığımızda da gayet güzel. Bu araçlarla biz insanlara mesajlarımızı ulaştırıyoruz. Bu teknolojinin kendi içinde bir başka kültüre, ülkeye, dile yansıması karşısında, ulaşması karşısında alınması gereken tavır nedir sizce?
Şimdi şöyle bir şey var. Nasıl ki şu anda masamızda, hemen karşımızda bilgisayar duruyor, değil mi?
Evet.
Bilgisayar var masamızda.
Mikrofon var.
Evet. Şimdi mikrofon yabancı bir kelime. Ama bilgisayar Türkçe bir kelime. Bunun orijinali nedir?
Kompütür.
Kompütür. Kompütür evet. diyor muyuz?
Onu dönüştürmüşüz.
Dönüştürmüşüz bakın.
Hı hı. Ama mikrofona onu yapamamış.
Yapamamış. Yani şimdi mesela bunun siz bilgisayar deseniz yurt dışına çıktığınızda
kimse anlamayacak.
Anlamazlar. Kompütür deyince İngilizler anlarlar ama biz onu bugün Türkiye'de bilgisayar dersek mi daha çok bilinir, kompütür mü dersek daha çok bilinir. Şimdi biz bu Batı'nın ürettiği teknolojiyi almışız ama biz onu Türkçeleştirmişiz. Yani ona bir anlam vermişiz.
Bunu yapan Türk Dil Kurumu mu? Yani bunu, o bilgisayar bunu, kelimesini üreten.
Tabii bilgisayar kelimesini tabii Türk Dil Kurumu'nun hassas olan, gerçekten uzman olan, şu anda isimlerini hatırlayamayacağım, sayamayacağım. Çok değerli dilciler var.
Evet.
Hakikaten Türk dilinin gramatik yapısına uygun, fonetiğine uygun, dil kurallarına uygun çok güzel kelimeler ve kullanışlı kelimeler üreten uzman hocalarımız var, kardeşlerimiz evet. var. Ama kasıtlı olarak da bir zamanlar bu dil kurumunda görev yapmış ve tamamen tabir caizse bizim kendi Türkçe kelimelerimizden arındırmış, soymuş ve böyle sevimsizleştirmiş bir dil anlayışı da olmuş.
Evet.
Bu bir hassasiyet meselesi. Örneğin misal kelimesi.
Örnekle örnek kelimesi. Misal değil mi?
Tabii yani. Mesela evet. Şimdi yine Skyner kelimesi değil mi? İngilizce. Hı
hı. Tarayıcı.
Tarayıcı. Nedir bunun Türkçesi? Yazıcı.
Evet.
Bakın yazıcıyı bulmuşuz. Yazıcı deyince bilgisayarla ilgili bir teknolojik ifade olarak, onun mütemmimi olarak yazıcıyı getir dediğinizde bir çocuk neyi getireceğini biliyor. Şimdi bunu üretmemiz gerekiyor. Fransızlar...
O zaman dil kurumu buna karşı buna çok hassas olmalı. Değil mi? Daha o teknolojik alet, araç gelmeden önlemini almalı.
Bakın geçmişte, bilmiyorum halen devam ediyorlar mı bilmiyorum ama biliyorsunuz Fransızlar bu konuda çok hassastırlar. Dillerine evet. çok aşırı titiz davranırlar.
Bağnazca
tabii,
değil mi?
Aşırı
yaklaşıyorlar
derecede,
kendi dillerine. Evet.
Bağnazca ama her şeyin ifrat ve tefrit çok önemli bakın. Bizim dinimiz orta yol dinidir.
Evet.
Değil mi? Kültürümüz de öyle.
Ne? Taassup yok bize.
Biz de uçlardan uzağız biz. Kültür olarak öyleyiz biz. Medeniyetimizin kodlarında bu vardır. Denge dinidir. Orta
bilge
yol
hikmet
dinidir.
Gözüyle bakıyoruz.
Evet, orta yol dinidir. Ne aşırı diğer kelimelere karşı kapıyı evet. kapatan böyle bir anlayışımız vardır bizim. Medeniyetin bütün kodlarında bu vardır.
Evet.
İktisatta da öyle. Parantez içi ne diyor ayette? Ne saç savur ne de çok cimri ol. Yani orta yol, orta yolu benimse. Efendimiz öyle buyuruyor. Yani İslam orta yol dinidir. Şimdi Fransızlar gibi biz gümrük kapılarında Fransızların enteresan bir uygulamalarının olduğunu biliyoruz. Gümrük kapılarında giren yabancı bir malın eğer Fransızca ismi yoksa gümrükten girmiyor.
Geçemiyor. Bu kadar katılar.
Katılar yani. Diyor ki bu diyelim ki Türkiye'den bir yemiş veya işte meyve ithal etti. Bu meyvenin Fransızca karşılığı neyse onu söyleyin öylece. Bulun öylece girsin diyor. Yani bu derece hassas. Tabii bu da belki çok aşırı bir uç ama... Kapıları tamamen ama açıp...
Göstermesi gereken hassasiyet de gösterilmeyince...
Kapıları tamamen açıp gelene geç demesi bizim Türkiye'de olduğu gibi... bu da şu anda yanlış.
Evet.
Ya o zaman siz gelene geç derseniz... Hırlısı da geçecek, hırsızı da geçecek. Yani uygunu da geçecek, uygun olmayanı da geçecek. Sizin kodlarınıza zarar veren de geçecek, vermeyen de geçecek. Yani bir istila işte böyle bir şeydir. Kapıların açılması istila böyle bir şeydir. Kontrollü geçiş bir gücün göstergesidir. Ama kapıları sonuna kadar açmışsınız, gelene geç, gelene geç diyorsanız,
o zaman
veya
siz
geç
o
de diyemiyorsunuz.
Bir mensubu i̇şte haline de gelmeye başlıyorsunuz işte değil mi? Yani
bu
bunun istilada sonucu bu.
Tabii istilada ne olur? Kontrolüne şansınız var mı istilada?
Yok.
Şimdi bakın, ya abartıyor gibi düşünebilir dinleyiciler ama hangi ismimizi verilen şeyleri, şimdi bu kadar geniş coğrafyada aşağı yukarı 350 milyon olduğu söylenen bir Türk coğrafyası var değil mi? Türkçe
evet, evet.
Konuşan Türk coğrafyası var. Şimdi siz New Towers'ta oturuyoruz dersen bir Azeri'ye ne anlar?
Hiçbir şey anlamaz.
Bırakın Azeri'yi.
Eğer o kelime orada da yoksa.
Bakın, bırakın Azeri'yi, şu anda bizi dinleyen bazı dinleyicilerimiz anlamadılar bunu.
Evet.
New Towers'ta oturuyoruz. Yeni Kule'de oturuyoruz işte yani. Malum İngilizce. Oturuyoruz kelimesi de olmazsa tamamen İngilizce bir kelime.
Şimdi bu zaman tanıtım medyanın reklamların da bunda imajın da
bakın
etkisi var değil mi?
Gazetelerde sayfa sayfa Towers reklamları.
Evet. Yani bu konuda medyanın hassas olması lazım.
Medyanın da efendim buna isim veren yetkililerin de bunu vermemesi lazım.
Evet.
Şimdi iş yerinin isimlerinin kontrolden geçmesi lazım. Biz hassassak, bir medeniyet iddiasında bulunuyorsak dilimize sahip çıkmamız lazım.
Evet.
Ona ruhsat vermememiz lazım. Açık konuşuyorum.
Evet.
Bu nasıl kadar... ki biz, nasıl ki şehrin dokusunu bozmamak için
çaba harcıyorsak
gerçi
bu konularda
çoğu
da.
Zamanda bu maalesef dokular da gitti de
evet.
İstanbul şu anda Çamlıca'dan yayın yapıyoruz. Sahile baktığınız zaman şehrin o güzelim
tarihi
İstanbul
doku
dokusu
değil
dokunacak.
Mi? Medeniyet
ciddi
dokusu.
Sıkıntılar var. Başbakanımızın yatay bir şehir anlayışına yürekten katılıyorum. Dikey bir şehir değil.
Evet.
Yatay bir şehir. Ve tamamen o mevcut coğrafi dokuya, fiziki dokuya uyan bir şehir anlayışı. Bakın hem yapıda, hem kelimede, hem yaşantıda ya tamamen bir kendi kültürel değerlerimizle uyumlu bir, ahenkli bir yaşama biçimi, hayat biçimi. Bunu arzu ediyoruz. Bu fıtrata uygun bir şey. Yani zaten şöyle belki bağlanabilir bu dil konusu. Allah dileseydi tek bir dille insanlar konuşabilirdi.
Değil mi?
Farklı dillerin oluşu da Allah'ın ayetlerindendir. Biz sizi bir kadınla bir erkekten yarattık. Sonra sizi ırklara, kabilelere ayırdık. Tanışasınız, kaynaşasınız diye buyuruluyor. Değil mi? Yani tanışasınız, kaynaşasınız diye. Dillerin varlığı da Allah'ın ayetlerinden biri. Yani nasıl ki bir ekolojik dengede falan türün yok olması bir katliamsa, sosyolojik anlamda da bir ırkın, bir dilin, bir şivenin bunların da katledilmesi de bir katliamdır. Biz sömürgeye, biz katledilmeye karşıyız. Yoksa bir dil bütün dünya Türkçe konuşsun diye bir iddiamız yok.
Evet.
Böyle bir anlayışımız da olmamış geçmişte. Dedelerimizin de olmamış. İsteseler bugün İngilizlerin sömürü ülkelerinde yaptıkları gibi.
Değil mi?
Fransızların
de
tabii. Geçen bahsettim işte. Yani bizim çocuklar Fas'tan geldiler. Fransızca konuşuyor diyor. Yani Müslüman.
Orada acı bir tablo var.
Tablo bakın. Fransızlar emperyalistti. İngilizler emperyalistti. Emperyaldi. Osmanlı emperyalist değildi. Yani
gitti
imparator da değil. Yani Osmanlı Devleti Aliye'ydi.
Evet.
Yani o ilahi kelimetullahı yeryüzündeki insanlara
ali değerlerin, yüce değerlerin
evet, götüren bir devletti. Evet. İmparatorluk anlayışı ve emperyalist anlayış Osmanlı'da yoktu. Osmanlı kesinlikle emperyalist olmadı. Olsaydı bugün Balkanlarda bu diller konuşulmazdı. Olsaydı Orta Doğu'da bu diller konuşulmazdı. Afrika'nın Kuzey Afrika'da bu diller konuşulmazdı. Dolayısıyla dedelerimiz fıtrata müdahale etmemişler. Sünnetullah'a müdahale etmemişler. Allah'ın ayetlerine müdahale etmemişler. Doğal yaşantı içerisinde bu kültürlerin ayakta kalmasını sağlamışlar ve bunları hoşgörüyle bunlara bu hayatı tanımışlar. Ve bundan dolayı da insanlık tarihi Osmanlı'ya da bu manada büyük bir saygı borçlu.
Evet.
İstese emperyalistse bu dilleri katledebilirdi.
Evet.
Ama etmemiş. Bugün güzelim diller Balkan coğrafyasında kullanılıyorsa, diğer ülkelerde kullanılıyorsa, o Osmanlı'nın hoşgörüsüyle olmuş.
O zaman biz de ecdadın bu yaklaşımından nasipdar olmalıyız yaşayanlar olarak, neslimize, değil mi?
Tabii.
Bu güzellikleri aktaran, bu zenginliği paylaşan bir anlayışı yine bu coğrafyaya hakim kılmalıyız diye bu bölümü tamamlayalım.
Evet, yani tamamlayalım. Yani hakikaten bulunduğumuz hazinenin kıymetini bilelim. Yani üzerinde bulunduğumuz hazinenin farkına varalım, kıymetini bilelim. Dilimize sahip çıkalım. Öyle bir güzel bir dil ki, ben müsaadenizle birkaç kelime söyleyeyim. Mesela
buyurun.
Şimdi
sonra araya geçireyim.
Tartışma kelimesi. Tartışma kelimesi. Şunlardan hangisi? Müzakere mi? Mütalaa mı? Müşavere mi? Münakaşa mı?
Dört tane başka anlamlara.
Bakın.
Değil mi?
Bakın.
Çağrışımlara sahip.
Ne kadar zengin. Yani tartışıyorlardı. Ali Sedat Bey'le Hüseyin Bey tartışıyorlardı. Acaba mütalaa mı yapıyorlardı, müzakere mi ediyorlardı, müşavere mi ediyorlardı ve münakaşa mı ediyorlardı? Bakın.
Değil mi?
Dördü de farklı şey bizim dilimizde, kültürümüzde. Peki yeni nesil bu dört kelimeden hangisine aşina?
Hiçbirine.
Peki 20 sene önce
bir tartışma kelimesini
20 sene önce bu dört kelimeyi de bilirdi bu toplum.
Evet, evet.
Şimdi problem burada. Bizim
yani Osmanlı Türkçesinin gayesi,
Osmanlı
amacı,
Türkçesi.
İçeriği buydu.
Teşekkür ederim. Osmanlıca değil. Osmanlıca Türkçesi. Osmanlı Türkçesi.
Evet.
Yani Osmanlı Türkçesi bizim kökümüz.
Evet.
Yani bizim geleneğimizin başlangıcı. O açıdan buna sahip çıkmamız gerekiyor.
Teşekkür ediyorum bu bölüm için.
Ben
verilen mesajlardan dolayı.
Teşekkür ediyorum. Yani Erkam Radyo olarak böyle hassas bir konuya program ayırmış olmanız da ayrıca takdire şayan.
Estağfurullah. Şimdi bizim geleneğimizde, kadim değerlerimizin içinde bir güzellik var. Şiirin geldiği zirve noktalardan biri naat geleneği. Naat ve naat geleneği. Naat nedir diye başlayalım. Belki bu kavramı yeni nesil gençler bilemiyor olabilirler. Önce bu kavramı açıklayarak hocam başlayalım.
Naat övme anlamına geliyor.
Evet.
Teleme, övme. Yüceltme, onun güzelliklerini daha da abartılı bir şekilde bir kişinin vasfını dile getirme anlamına geliyor.
Ama bu sıradan bir övme değil.
Bu tabii kelime anlamını ifade
evet.
ediyorum. Peki naat meşhur olan edebi türdeki anlamıyla nedir? Edebi türdeki anlamıyla Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yazılan sevgiyle, muhabbetle yazılan, onu vasfeden, onun güzelliklerini hem fiziki anlamda hem ahlaki anlamda ortaya çıkaran ve onu öven şiirlere edebiyat geleneğinde naat deniyor. Yani Peygamber Efendimiz'den başka kendisine naat yazılan ve haseten bir tür olan başka da bir şahıs yok.
Bu önemli.
Allah'ın Resulü için.
Bu dünya edebiyat tarihinde yok mu?
Naat yok.
Tek. Sadece
naat,
ve sadece
denince,
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
denince,
için.
Naat denince, naat edebiyat literatüründeki anlamıyla naat iki nokta üst üste Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inansın inanmasın. Bir edebiyat tarihçisi, batılı bir tarihçi, müsteşrik de olsa naat diye baktığı zaman
sadece orada
onun aklına o gelir.
Hazreti
Peygamber'i
görüyor.
Muhammed'le ilgili yazılan, onu övgüyle yazılan şiirlere naat denir diyebilir bir Hristiyan da.
Evet.
Yani edebiyat tarihçisi böyle bilir. Bilmek
ama
zorunda.
Mersiye var değil mi? Mersiyeler daha çok bir kişiyi, ünlü bir kişiyi övmek adına yazılmış
tabii,
bir tür iken
Mersiye daha
naat
ziyade,
kendi içinde daha özel ve sadece tabii, ve sadece
Allah Resulü
Efendimiz
ayı.
İçin Efendimiz söylenen
için,
aşk,
şiirler.
Sevgi içeren
evet.
şiirler.
Tabii bunlara değişik isimler de mesela verilmiş. Esma-i Nebi denmiş, Sire denmiş, Mevlid denmiş mesela. Mevlid de bir naat.
Değil mi? Yani
evet,
konusu Peygamber
Çelebi'nin
sevgisi
yazmış
olunca.
Olduğu Miraç nameler denilmiş. Özellikle bu Türklerin 11. yüzyıldan itibaren yaşadığı bölgelerde çok kuvvetli bir gelenek halinde 11. yüzyıldan itibaren Türklerin İslam'la müşerref olmasından sonraki edebiyat tarih içerisinde gerçekten Türk edebiyatını tabii
özellikle Yunus değil mi bu var. Konuda karşımıza çıkan bir büyük şair olarak duruyor. Yunus Emre'yi anmadan
Yunus
geçmemek.
Daha sonraki dönemlerde ifade ettiğiniz gibi çok önemli bir köşe taşıdır. Ama bu Farslarda da naatlar yazılmış. Fars edebiyatında, İran edebiyatında ve Arap edebiyatında naatlar yazılmış. Türk edebiyatında naatlar yazılmış. Buradaki temel arzu ne? Niye yazılmış? Bu kadar yüz binlerce naat yazılmasının hemen hemen naat yazmayan Cumhuriyet dönemine kadar naat yazmayan şair yok gibi.
Değil mi? Bu da önemli bir tespit.
Tabii. Niye yazılmış peki? Çünkü bütün mesele onun şefaatine nail olabilmek.
Bir de övdüğü insanı dile, şiirin belki zirve boyutlarında dillendirerek oradan kendisi de bir şeref buluyor değil mi?
Tabii ki.
Yani o şiiriyle o şair aynı zamanda şeref de kazanmış oluyor peygamberimize duyduğu sevgiyi ifade etmekle.
Evet. Şimdi Efendimizin iltifatına mazhar olmak, o şiiri vesilesiyle belki onun manevi alemde. Çünkü şunu biliyor şair, mümin bir şair. Diyor ki yevmi mahşerde babanın oğluna, annenin kızına faydasının olmadığı
amellerle gideceğiz.
Gideceği bir mahşer şeysinde, ortamında nebiler bile senden şefaat ister dediği gibi bir ilahide. Yani orada artık Resullerin bile Allah Resulünden, son peygamberden şefaat isteme
ortamında
olan, tabii şefaat şu konuyu da ifade edelim, açalım. Allah dilerse dilediğine şefaat hakkını veriyor. Şefaat hakkı salt Allah'ın inhisarında olan bir olaydır. İtikadımızca da böyledir. Allah Resulü Allah'ın ismiyle sevgilisi olan Habibim dediği ve o hakkı verdiğini ifade ettiği ve ey müminler, Allah, melekler Allah'a ve Resulüne salavat getirir, salat ve selam getirir. Siz de ona salat ve selam getirin diyor.
Evet.
Yani bu ne demek? Allah Celle Celaluhu kendi ismiyle beraber anıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Dolayısıyla
bizim de şiirle, edebiyatla bir salatü selam getirmeye vesile olduğu için bu naatlar, her şair böylece bir vazifeyi de ifa etmiş oluyor. Biz de belki bu vesileyle,
belki de manen bir hediye olarak hediye değil mi Efendimiz'e tabii bunu sunuyor.
Bana bütün salat ve selamlar iletilir diyor Efendimiz.
Evet.
Biz de salat ve selam onun üzerine olsun diyoruz burada mikrofonlardan.
Evet.
Dolayısıyla şimdi bu açıdan Türk edebiyatında naatların yeri çok çok başka.
Yani şaheserler değil mi? Yani bizim şiir tabii geleneğimizde naat dediğimizde şiirin artık zirve noktası.
Tabii bizim
hani bir Fuzuli, bir Baki değil mi? Bu anlamda Osmanlı dönemi naat yazan şairlere baktığımızda.
Türk edebiyatında ilk naat örneğine Kutat Kubilik'te rastlıyoruz. Kutat Kubilik, Yusuf Esacib'in malum eseri. Sonra Edip Ahmet Yükneki'nin Atabatül Hakayık adlı malum kitabı var. Anadolu'nun geniş coğrafyasında, Çağatay Edebiyatı'nda Alişir Nevai'nin güzel divanı ve bu divanın içerisinde geçen de ifade etmiştik. Mutlaka divanlar, münacaat ve naat mutlaka divanlarda var.
Yani bir Yunus Emre divanı var değil
tabii
mi?
Onun da tabii içinde divanların içinde naatların oluşu da başlı başına naatlar olduğu gibi divanların içerisinde de naatların olduğunu düşünürseniz bu hakikaten yüz binleri bulan bir şiir ırmağı oluyor.
Evet.
Çok çok güzel örnekleri var. Biraz önce buyurduğunuz gibi mesela Anadolu sahasında Yunus Türkçe naatlarla mesela bu
değil mi? Sade duru bir Türkçeyle
yaparken arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem
yüzünü.
Değil mi? Yani şimdi bu o bildiğimiz ara Türkçeyle, güzelimiz Türkçeyle Yunus'umuzun söylediği şiirler. Mevlana Celaleddin Rumi de Farsça mesela o dönemde, dönemlere yaklaşık. O dönemde Farsça naatlarla yine bu naat
aşkını, sevgisini dile getirmiş.
Şey yapmış, eserler vermişler. Tabii bizim gerek en meşhur olan mesela yine bizim Su Kasidesi.
Değil mi? Fuzuli.
Su Kasidesi biz naatımızın şaheserlerinden biri. Değil mi? Yani oradaki imgeler, oradaki incelikler,
semboller, buluşlar, hep peygamberimize duyulan sevgiyi, aşkı, heyecanı.
Neden su? Su rahmet. Zaten Anadolu'da yağmura rahmet denir. Yani yağmur yağmıyor denmez o zaman, rahmet yağıyor denilir. Anadolu'da.
Efendimiz güzel. De bütün bir insanlığa rahmet olarak gelmiş, gönderilmiş.
Tabii ve ma estağfirullah ve ma ersennak illa rahmeten lil alemin. Biz seni ancak ve ancak alemi rahmet olarak gönderdik. Rahmet ve yine son dönemde severek dinlediğimiz birçok dinleyicimizin de belki yakinen bildiği Yağmur şiiri de bir naattır.
Değil mi? Nurullah Genç'e ait.
Nurullah Genç dostumuzun. Dolayısıyla o da işte su ve yağmur, belki ondan da esinlenmiş olabilir kardeşimiz. Dolayısıyla işte bu Allah Resulü'nün o suyla, rahmetle sembolleştirilmiş olması gerçekten güzel şiirlerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Baki'nin şiiri hakeza, Şeyh Galip'in,
değil mi? Osmanlı yani, döneminin zirve dönemi şairlerinden.
Bunlar. Yani hakikaten önemli eserler. Yani bizim edebiyatımızda Nabi'nin,
evet.
Yani o naif
klasik Türk şiiri. Edebiyatı
tabii
kapsamındaki
yani bir medeniyet değerlendirdiğimizde. İşte onu arz etmek istedim biraz önce. Bir medeniyet. Şiiriyle, mimarisiyle, yani Fuzuli Su Kasidesiyle, Nabi Şeyh Galip naatıyla, Süleymaniye'de Mimar Sinan'ıyla bir medeniyetin işte bunlar iz düşümleri, bir ana direkleri, bunlar çok çok önemli.
Yakın tarih itibariyle baktığımızda Cumhuriyet döneminde bu naat geleneğini sürdüren şairlerimiz kapsamında kimleri dillendirebiliriz?
Var tabii. Şimdi maalesef
mesela bir Sezai Karakoç üstadımız
tabii,
var değil
tabii,
mi?
Tabii.
Necip Fazıl.
Şimdi bu dönemde özellikle Tanzimat sonrası Ziya Paşa, Muallim Naci, Mahmut Celaleddin Paşa, Recaizade Mahmud Ekrem, Mehmet
Yahya
Akif
Kemal.
Ersoy, Yahya Kemal, Yaman Dede, İbnül Emin Mahmut Kemal, Kemal Edip Kürkçeoğlu, Abdullah Öztemiz, Hacı Tahiroğlu, Sezai Karakoç, Allah rahmet eylesin Ali Ulva hocamız. Mesela
evet,
onun
Ali
da çok
Ulvi,
güzel
kurucu hocamız.
Şiirleri vardı. Dediğim gibi son yıllarda Diyanet Vakfı'nın açmış olduğu
Cahit Zarifoğlu'nun mesela Cahit Efendimiz'le ilgili şiirleri vardı.
Bir yarışma açmıştı. Naat yarışması Diyanet Vakfı.
Evet.
Yani orada binlerce naat geldi. Yani bu Cumhuriyet döneminde bile bakın. Binlerce naat geldi. Yani orada
bu damar kurumuyor zaten.
Damar kurumuyor. Allah kurutmuyor
maşallah.
Zaten. Bu Müslüman kişinin İslam toplumunda bunlar zaten mümkün değil kuruması. Din yaşadığı sürece, Allah Resulü sevgisi yaşadığı sürece bu damar kurumayacaktır.
İnşallah.
Kurumayacaktır. Gerçekten orada da çok güzel şiirler gördük. Bahattin Karakoç abimizin, Ahmet Efe kardeşimizin.
Çok bunlar güzel, yaşayan
şairler. Evet. Allah uzun ömürler versin. Bu damar gelişiyor. Fakirin de orada iki şiiri vardı o şeyde.
Şimdi o zaman bu fakirden, bu iki şiirden bir tanesini mi sizden bir yine tanesini, programın sonuna yaklaşıyoruz. Programın sonunda olursa, inşallah yine o peygamberimize duyulan sevgiyi, aşkı ifade eden o şiirinizle yine bu programımızı tamamlamış olalım. Yani şimdi buradan bu bölümde anladığımız şey, naat sadece ve sadece Peygamber Efendimiz'e duyulan, ki dünya edebiyat tarihinde böyle bir örnek yok.
Yok.
Yani
evet,
sadece hatta geçen hafta demiştiniz ki bu bile Peygamber Efendimiz'in risaletinin en önemli delillerinden.
Tabii yani öyle düşünmek
değil mi? Yani
lazım.
İnsanların bu kadar için coşkun, gönlünden geldiği gibi aşkla, heyecanla dile getirdiği bir başka insan.
Ya nereden yok. Bakarsanız bakın, şimdi söz uzatacaksın sözü Ali Sedat kardeşim. Şimdi sosyolojik olarak bir tarihçi diyor ki, dünya tarihinde toplumları etkilemiş şahısları tarıyor.
Evet.
Buna
100 önemli şahsiyet diyelim.
Diyelim. Yani Marx dahil, ne bileyim ben işte Hitler'den tut da falandan, feşmekandan.
Evet.
Hazreti İsa da dahil. Yani birçok dini kimlikli, siyasi kimlikli, kültürel kimlik, Gandhi dahil, neyse yani dünya tarihindeki insanları
etkileyen 100 insan
tarıyor. Bir numaraya Hazreti Muhammed oturuyor, evet, diyor.
Evet. Bu kitabı gördüm ben. O yazarın o çalışmasını gördüm. Milliyet Yayınları'ndan çıktı.
Bir numaraya oturuyor bakın, siyasal anlamda. İşte bu da edebi.
İkinci sırada da Saint Paul var. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam yok orada. Niye? Hazreti İsa Aleyhisselam'dan daha fazla Saint Paul Hristiyanlığın oluşumuna, itikadına, ilahiyatına katkıda bulunduğu için. Ama birinci sırada dediğiniz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var.
Bu bile bakın her açıdan, hangi açıdan bakarsan, ister kuzey taraftan bak, ister güney taraftan, ister doğudan, ister batıdan bak, ister edebiyat penceresinden bak, ister siyasi pencereden bak, ister ahlak penceresinden bak, ister sosyolojik pencereden bak, değiştirme, toplum değişikliğini kısa sürede bakın.
Evet.
Yani bir toplum değişikliğini düşündüğünde sosyolojik anlamda birinci sıraya Allah Resulü oturuyor.
Evet.
Niye? Çünkü onun ne diyor? Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti.
Evet değerli hocam, sizin iki programda beraberiz. Maşallah gerçekten de çok hoş, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Dilinize, yüreğinize sağlık.
Allah razı olsun.
Yine programımızı
Efendimize bir naatla
dinleyicilerimize veda edelim.
Salat selam gönderelim. Dinleyicilerimizin duasını isteyelim. Efendimizin şefaatini isteyelim.
İnşallah diyoruz, evet, ve sözü size bırakıyoruz. Evet. Ve dinleyicilerimizi de saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz.
Evet.
Allah'a emanet olun.
Güllerine Muhammed'in. Gönül kuşum konmak ister dallarına Muhammed'in. Türlü çiçek özün vermiş ballarına Muhammed'in. Gönlümdeki kar erise, aşk nehrine atıverse, gözyaşlarım sel olaydı güllerine Muhammed'in. Başım açık yalın ayak, yola düşsem ağlayarak, gül bitiren toprak olsam yollarına Muhammed'in. Alemlere rahmet olmuş, aşık aşkı onda bulmuş, hayran olmuş tüm bülbüller dillerine Muhammed'in. Ecel suyun içtiğimde, şu dünyadan göçtüğümde, mahşer günü sarılayım ellerine Muhammed'in. Ellerine Muhammed'in.